Evet, zaman hızlı akıp gidiyor. Biliyorsunuz koskoca bir yılı yine sayılı günler kaldı. Öyle değil mi? Yani zamanı yakalamak, zamanı durdurmak gerçekten mümkün değil. Akan suyu geriye akıtmak mümkün olmadığı gibi zamanı da yakalamak kesinlikle mümkün değil. Benim en büyük arzum sizler için bu önümüzdeki yeni yıl, gerçekten ben de dahil hepiniz için dileğim şu: daha sağlıklı, bereketli bir yıl olsun. Hepimiz için. Ve tabii ki size söylesem ki kim sağlıklı olmak istemez? Hepimizin arzusu. Ben diyorum ki evet, hepimizin dileği beden sağlığı. Ama şunu yürekten söylüyorum değerli kardeşler. Eğer ruhum sağlıklı değilse, eğer canım sağlıklı değilse, eğer canım kurtulmadıysa, eğer benim ruhum kurtulmadıysa, bedenimin sağlıklı olmasının ne anlamı var? Hiçbir anlam ifade eder mi? Sağlıklı olabilmek önemli ama asıl önemli olan ruh sağlığı. Ama ruh sağlığına kavuşmanın, canımızın sağlığına kavuşmanın da bir ön koşulu var. İnsanlar biliyorsunuz barış diye haykırıyor, değil mi? Ülkeler barış diye haykırıyor. İnsanlar barış diye haykırıyor. Komşu, komşusuyla küs, barış diye haykırıyor. Barış, barış, barış. Hepimizin arzusu barış, doğru mu? Ben de istiyorum ülkeler barışsın. Artık Rab egemenliğini kursun. Hepimizin arzusu. Ama emin olun değerli kardeşler, kişi önce onu yaradan ile, Tanrı ile barışmadıkça, dikkat edin, Tanrı ile barışmadıkça ne ben kendimle barış içerisinde olabilirim, ne de başkalarıyla barış içerisinde yaşayabilirim. Başkalarıyla, kendimle, başkalarıyla barış içerisinde olmanın ön koşulu önce Tanrı ile barışmaktır. İşte sağlıklı, ruh sağlığı da buraya bağlamak istiyorum. Tanrı ile barışmadıkça canın gerçek barışa kavuşmayacak. Gerçek sağlığa kavuşmayacak sevgili kardeşler. Onun için bizim canımıza önem veren, canımıza değer veren, ki o can için görkemli tahtını terk eden Rabbim ve kurtarıcım diri sözünde bakın ne diyor Matta 16. bölümde. Matta 16. bölümde 26. ayette çok iyi bildiğiniz bir ayet, hepinizin bildiği bir ayet. 26. ayet. Evet, 16-26. 80-80. Ne diyor Özlem? Ne kadar harika sözler. Her şeyin sahibisin. Her şeyin var. Her şeyi elde etmişsin. Ama diyor ki başka bir ifadeyle, ama canını yitirmişsin. Canın kurtulmamış. Ne anlam ifade ediyor? Bugün değerli kardeşler, kim bana söyleyebilir ki öldükten sonra gideceğim yere şunu beraberinde götüreceğim ya da bunu beraberinde götüreceğim. Şu malımı, şu mülkümü, şu paramı, şu yatırımı, şu evi, şu arabayı ya da şu kolyeyi, şu pırlantayı beraberinde götüreceğim. Kim diyebilir? Kimse diyemez, değil mi? Götürebildiğimiz bir kefen bezi. Ama kefen bezi bile toprakta yok olup gidiyor. Doğru mu? Tek bir şey bile götüremiyoruz. O zaman eğer Tanrı'nın önüne çıktığımda, eğer boş ellerle çıktıktan sonra malın mülkün, paranın pulun peşinden koşmanın anlamı ne? Tanrı bizi yaratmasındaki amaç bundan çok çok daha değerli. Onunla barış içerisinde yaşayarak ona yücelik getirmek için bizi yarattı Tanrı. Değerli kardeşler, bu değerlerden çok daha önemli amaç için Tanrı bizi yarattı değerli kardeşler. Onun için bizler eğer bunu göz ardı edersek gerçekten en değerli şeyimizi de yitirmiş olacağız. O açıdan sizden ricam gerçekten koşun, emek verin Rab için. Değer. Ben her zaman şunu söylüyorum, tekrar burada söyleyeceğim. Hepimizin paraya ihtiyacı var. Benim de paraya ihtiyacım var. Paraya ihtiyacı olmayan var mı? Var mı? Burada para, ben paraya ihtiyaç duymuyorum diyen var mı? Yok değil mi? Hepimizin paraya ihtiyacı var. Benim de paraya ihtiyacım var. Ama ben diyorum ki, para iyi bir hizmetçi olsun. Yani para size hizmet etsin. Ama efendi olmasın. Bunu yürek doluyla söylemek istiyorum. Son birkaç gündür mal mülk peşinde koşan bir iki kişiyle konuştuğum için bu doluluğu burada boşaltma ihtiyacı duydum. Değerli kardeşler, en güzel değer Rab ile barış içerisinde ona yücelik sunmaktır. Onun için yaşamaktır. O açıdan düşündüm, tersten bir soru soraraktan düşündüm. Şöyle dedim, hepimiz bu içinde bulunduğumuz bu dönemde gerçekten Rabbimizin dünyaya gelişini büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bugün de kutluyoruz. Bugün de kutlamak istiyoruz. Bu mumları yakmamızdaki amaç en azından bir simge. Karanlık olan dünyamıza ışık geldi. Işık olarak geldi. Onun için ışıkları söndürmek zorunda kaldık. Işık iyi bir şekilde parlasın diye sevgili kardeşler. Karanlığı yok etmek için. Işıklar yandı, karanlık yok olup gitti. Ben onun için düşündüm değerli kardeşler. Eğer Rabbimiz ve kurtarıcımız bu yeryüzüne gelmemiş olsaydı, yani Noel dediğimiz doğuş kutlaması olmamış olsaydı acaba ne olurdu? Bunu birazcık düşünelim. İsa yeryüzüne gelmemiş olsaydı bir kurtarıcı olarak. Hapı yutmuştuk. Değil mi? Kısa ve öz. Değil mi? Hapı yutmuştuk. Rab ne kadar inayet tanrısı ki gerçekten o noktaya gelmeyelim diye Rab gerçekten her şeyini geride bırakması gerekiyordu. İnsan olması gerekiyordu. Biz varlığımızı sağlıklı bir şekilde sonsuza dek sürdürebilelim. Ben biraz düşündüğüm zaman şunu söyleyebiliyorum. Eğer Rab İsa Mesih yeryüzüne gelmemiş olsaydı aslında kutsal kitapta İsa Mesih ile ilgili anlatılan her şeyin olmayacağı anlamına geliyor. Örneğin bakire Meryem'den söz ediyor değil mi? Bakire Meryem'den söz ediyor. Yusuf'tan söz ediyor. Doğru mu? Ondan sonra doğudan gelen yıldız bilimcilerden söz ediyor. İsa'ya hediyelerini sunan yıldız bilimcilerden söz ediyor. Değil mi? Ondan sonra baktığımız zaman çobanlara müjdelenen o kurtuluş haberi orada anlatılıyor. Şimdi İsa gelmeseydi Meryem denen kişi olmayacaktı. Yusuf olmayacaktı. Değil mi? O doğudan gelen yıldız bilimciler olmayacaktı. Ama çok daha önemli olan çobanlara o müjdeleme, kurtuluş haberi verilmeyecekti sevgili kardeşler. Ama bugün daha da önemlisi, bugün biz de burada olmazdık. Eğer İsa gelmemiş olsaydı, belki biz birbirimizi tanıyor bile olmayacaktık. Eğer İsa bugün yeryüzüne gelmemiş olsaydı, bugün aramıza katılan misafirler var. Ben bu kişileri bugün ilk kez tanıdım burada. Ama bizi burada bir tutan nedir? Bizi burada, o kişilerin burada olmasını sağlayan nedir? Recep faktörü mü? İsa Mesih faktörü değil mi? Yani İsa Mesih'in gelmiş olması, ben bu kardeşleri de tanıma fırsatı buldum. Demek ki İsa Mesih gelmeseydi, bu birlikteliğimiz, beraberliğimiz olmayacaktı. Birbirimizi tanımıyor olacaktık değerli kardeşler. Ne kadar acı verici bir şey değil mi? Sizleri tanımıyor olmak. Ne kadar üzücü bir şey. Ve ben 1979'da İzmir'de yüreğimi Rabbe açtım. İman ettim. 1979'un sonlarında yaşadığım o sevinci ben size kelimelerle anlatamam. Bazen onlarca kez tanıklık verdim değişik kiliselerde. Ama ben size o yaşadığım sevinci anlatamam değerli kardeşler. Düşünebiliyor musunuz? Yaşadığım o sevinci yaşamıyor olacaktım İsa gelmeseydi. Görebiliyor musunuz? Ne korkunç bir şey. Gerçekten de hapı yutardık. Bir de başka bir şey daha, ayvayı yerdik. Ayvayı yerdik abi. Buramıza düğümlenir kalırdı. Eğer Rabbimiz o göksel tahtını terk edip bu yeryüzüne bir bebek olarak, savunmasız bir bebek olarak gelmemiş olsaydı, gerçekten de mahvolur giderdik değerli kardeşler. Ben bunu biraz böyle sistemli bir şekilde 3 noktayla size açıklamaya çalışacağım. İsa Mesih bu yeryüzüne gelmemiş olsaydı birinci nokta. Ne olurdu? Tanrı'nın kim olduğunu tanıyamazdım. Tanrı'yı bana kim tanıttı? Tanrı'nın güzelliğini, yüceliğini, görkemini, acıyan, kucaklayan, her şeye rağmen seven ve gerçekten de bütün olumsuzluklara rağmen hayatını feda edecek oranda seven bir Tanrı olduğunu bana kim açıkladı? Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih değerli kardeşler. Onun için Yuhanna'ya götüreceğim birinci bölüme. İki ayet okuyacağım. Yuhanna birinci bölümden iki ayet okuyacağım. Yuhanna birinci bölümdeki bu iki ayet muhteşem, birbirini tamamlayan, birbirini tamamlayan, bütünleyen iki ayet. Bu iki ayet gerçekten de net bir şekilde bütün muhteşemliği ortaya, şaşırtıcı gerçekleri bize net bir şekilde önümüze koyuyor değerli kardeşler. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi diyor. Söz, hangi söz? Tanrı'yla birlikte olan söz, insan oldu, beden aldı, aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, 14. ayete atlıyorum, onun yüceliğini babadan gelen kayra ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Birinci bölüm, birinci ayet ve 14. ayet. Bu iki ayete baktığımız zaman gerçekten de hiç olmamış şaşırtıcı gerçekleri açıklıyor biz insanlara. Gerçekten bu yüce olan görkemli Tanrı dünyamıza gelerek ne yapıyor? Bizim gibi oluyor. Bizim gibi olmaya karar veriyor. Ve İsa Mesih'in kişiliğinde bir bebek olaraktan aramıza geliyor. Şimdi bu Kolosseler mektubunda 1. bölümde 15. ayette şöyle ifade ediliyor. Görünmez Tanrı'nın sureti. Yani aslı aslında. Suret demek aslı anlamına geliyor. Değil mi? Görünmez Tanrı'nın sureti. Demek ki Rabbimiz dünyamıza gelmekle insanların kafalarında var olan Tanrı'yla ilgili o yanlış imajı, yanlış görüntüyü aslında açıklığa kavuşturmuş oldu. Yani insanlar İsa'nın yaşadığı dönemde Yahudilerin dışında olan diğer uluslar kafasında Tanrı imajı, Tanrı görüntüsü çok çok farklıydı. Karma karışıktı diyebiliriz değerli kardeşler. Tek bir yaratıcının olduğuna hiçbir zaman inanmadı bu insanlar. Yani Yahudi olmayan diğer uluslardan söz ediyorum. Bu nedenle kafalarında tek Tanrı görüntüsü değil, tanrılar vardı. Örneğin Zeus ya da aşk ve güzellik tanrıcısı Afrodit. Yani tanrı dediğin zaman tek tanrı değil, tanrılar kavramı vardı. Zeus gibi, Afrodit gibi tanrılar vardı. Günümüzde de kendisini tanrı olarak beyan eden insanlarla ben tanıştım. Kitap masası yaparken 20-25 yıldır kitap masası yapıyorum. Ve öyle insanlar tanıdım ki gerçekten kendilerinin tanrı olduğunu söylediler. Hatta belki bir kere de burada söylemiştim yanılmıyorsam. Bir sanatçı var, Hollywood sanatçısı. Yani bir artist var. Shirley MacLaine diye. Hiç duydunuz mu bunu? Bir kadın. Bu kadın aslında yeni çağ diye ifade edilen bu enteresan bir akımı da destekleyenlerden bir tanesiydi. Bu kadın ortaya ne olarak çıktı biliyor musunuz? Tanrı olarak çıktı. Ben tanrıyım dedi bu kadın. Shirley MacLaine ortaya çıktı dedi ki ben tanrıyım. Eğer Shirley MacLaine tanrıysa gerçekten de hapı yuttuk. Aslında gerçekten de ayvayı yedik. Eğer Shirley MacLaine eğer tanrı ise sevgili kardeşler. Ama insanların birçoklarının kafasında oluşmuş olan, yerleşmiş olan tanrı görüntüsü var. Değil mi? Ben size yani ne bileyim iman etmeden önceki döneme gitseniz bir süre tanrı nedir? Tanrı kimdir diye söylesem hepimizin ifade edebileceği bir takım açıklamalar mutlaka olmalı. Doğru mu? Tanrı benim için şudur diyebileceğimiz açıklamalar mutlaka olmuştur. Ben iman etmeden önce, İsa Mesih'e gelmezden önce sevgili kardeşler, gerçekten de Tanrı benim için kocaman bir öcüydü. Kocaman bir öcü. Yani yukarıda elinde sopası olan, beni kontrol eden, hata yaptığımda beni cezalandıran bir Tanrı. Ama daha sonra ne oldu? O korku sevince dönüştü. İsa Mesih aracılığıyla. İsa Mesih aracılığıyla şunu görmüş oldum. Tanrı seven bir Tanrı. Tanrı acıyan bir Tanrı. Tanrı merhamet eden bir Tanrı. Tanrı kucaklayan bir Tanrı. Tanrı kendini feda edecek oranda seven bir Tanrı. Ya dedim bu nasıl bir Tanrı? Ben bu Tanrı'yı yakından tanımak istiyorum. Ve Yuhanna 3.16 bana konuştu. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Ona iman eden mahvolmasın ancak ebedi sonsuz hayata kavuşsun. Tanrı dünyayı sevdi. Demek ki bütün ulusları sevdi. Tanrı Recep'i de sevdi. İshak'ı da sevdi. Özlem'i de sevdi. Hatice'yi de sevdi. Hindistanlı kardeşimi de sevdi. Hindistanlıları da seviyor Tanrı. Bu ne kadar güzel bir şey. Eğer İsa olmasaydı ben nasıl tanıyabilirdim Tanrı'nın kim olduğunu? Hamdolsun ki iyi ki varsın Rab. İyi ki varsın. İyi ki bu yeryüzüne geldin, her şeyi göze alarak, her şeyi feda ederek, her şeyi geride bırakarak değerli kardeşler. Ama hamdolsun ki değerli kardeşler, Yuhanna 14. Bölümde bunu gerçek bir şekilde bize ispatlıyor. 9. ayet. Yuhanna 14. 9. ayet diyor ki beni görmüş olan babayı görmüştür. Şimdi bir bebek olarak yemlikte dünyaya geliyor, insan olarak dünyaya geliyor. Böyle savunmasız bir kişiyi, daha doğrusu şöyle yani bakıma muhtaç bir kişiyi Tanrı olarak kabul etmek aklı sığacak bir şey değil. Değerli kardeşler, insan kafasıyla onu anlayabilmemiz, kavrayabilmemiz mümkün değil. Ama bu bize bir şey açıklıyor. Tanrı'nın insan olup yemlikte yeryüzüne gelmiş olması, orada dünyaya gelmiş olması bize bir şey açıklıyor. Neyi açıklıyor? Tanrı elinde teleskopla yukarıda beni gözleyen bir Tanrı olmadığını açıklıyor. Neyi açıklıyor? Yakın olmak istediğini açıklıyor. Bana yakın olmak için, bana daha yakın olmak için insan oldu. Aramıza geldi, yemlikte, yeryüzünde doğması gerekiyordu değerli kardeşler. Onun için Matta da diyor ki, Matta 1. bölümde 23. ayette Tanrı bizimle, İmanuel. İmanuel, Tanrı bizimle. Bu harika bir şey değil mi değerli kardeşler? Tanrı bizim gibi oldu, biz yaşayabilirim diye. Gerçekten değerli kardeşler, bu içimi titretiyor. Bugün Rabbimiz ruhu aracılığıyla aramızda. Onun için o sadece ben dua ederken benimle değil, ben uyurken de benimle beraber, ben çalışırken de benimle beraber, biz burada sohbet ederken, aşağıda inip çay içerken, sohbet ederken bile Rab yine bizimle beraber. Rab bizimle birlikte her an. Bunu nereden anlıyoruz? Öğrencilere verdiği güvenceli sözden. Hizmetini tamamladıktan sonra yeryüzünden ayrılma zamanı geldiğinde onlara bir güvence verdi. Neydi o güvence? Matta 28:20. Matta 28 ayet 20. Ne dedi biliyor musunuz? Dünyanın sonuna dek. Bakın, bu çok önemli. Dünyanın sonuna dek. Her an, bunun altını çizin. Şu an değil, uyurken de, otururken de, yemek yerken de, konuşurken de, yürürken de, her an, her dakika, her saniye, her saniye bizimle birlikte. 28. bölüm 20. ayetin bir kısmını okuyorum. Dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Her an sizinle birlikteyim. Demek ki Tanrı'nın bizi seviyor olması muhteşem. Gerçekten muhteşem. Bu sevgi, girişte okuduğum o sözleri tekrar okumak istiyorum. Beni heyecanlandırdığı için Filipliler 2. bölümü tekrar okumak istiyorum. Filipliler 2 ayet 6 ve 10'a kadar olan sözler. Filipliler 2 ayet 6'dan 10'a kadar olan sözleri tekrar okumak istiyorum. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak yüceliğini bir yana bıraktı. Tanrılığını bırakmadı. Ama yüceliğini bıraktı. İnsan biçimini bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme boyun eğip kendini alçalttı. Neden alçalttı kendisini? Evet. Bize olan sevgisinden bu kadar açık. Bize olan sevgisinden dolayı, tükenmez sevgisinden dolayı değerli kardeşler. Onun sevgisi olağanüstü düzeyde. Ben bu sevgiyi size açıklayamam. Bana anlatın deseniz ben bu sevgiyi size açıklayamam. Ama o sevgiyi ben yaşamaya çalışıyorum. O sevgiyi bu yeryüzünde yaşamaya çalışıyorum. Onun için Romalılar 5. bölümde 8. ayette, Romalılar 5 ayet 8'de. Romalılar 5 ayet 8. Özlem bulduysan okur musun bir zahmet? Romalılar 5 ayet 8. Bakın, biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Şimdi böyle bir sevginin ortaya çıkmasının nedeni ne? Böyle bir muhteşem bir sevginin ortaya çıkmasının nedeni ne? Recep çok iyi olduğu için mi Tanrı geldi kendini feda etti? Recep o kadar iyi bir insandı ki o iyi insan için bu değer dedi. Onun için geldi çarmıhta öldü. Bu sevgiyi ortaya çıkan ne? Benim iyiliklerim değil. Ben iyi olduğum için değil. Sizler iyi olduğunuz için değil. Bu sevgiyi sizler iyi olmamanıza rağmen ortaya çıkan bir sevgi. Ben sıfır noktasında olmama rağmen, koca bir hiç olmama rağmen bu sevgi ortaya çıkması gerekiyordu. Benim iyiliğimden dolayı değil, iyi olmamamdan dolayı bu sevgi ortaya çıktı. Bu daha da müthiş bir şey. Bir insan, bakın değerli kardeşler, bir insan çok sevdiği bir insan için canını feda edebilir. Duyduk, örnekleri var. Çok seviyor, çok sevdiği için canını feda ediyor o insan için. Ama bakın, bir insan duydunuz mu hiç düşmanı için canını feda eden? Ha? Düşmanı için canını feda eden hiç duydunuz mu? Ama bakın, o düşmanı için dua eden bir Tanrı. Baba onları bağışla, ne yaptıklarını bilmiyorlar diyen Tanrı. Düşmanı için acıya katlanan, düşmanı için hayatını feda eden kişi. Akıl mantığa sığmıyor. Ben ancak bunu paylaşabiliyorum sizlerle. Ben bunu anlatamam size. Ne kadar burada çırpınsam bu sevgiyi size anlatamam. Ama yaşıyorum 36 yıldır. Bu sevgiyi dolu dolu yaşıyorum. Onun inayetini dolu dolu içimde hissederek yaşıyorum sevgili kardeşler. Aynı zamanda benim Rabbim sadece seven bir Tanrı değil, aynı zamanda da sözünde duran bir Tanrı. Yani sadık bir Tanrı. İki ayete götüreceğim. Yeşaya yaklaşık İsa'dan 730-750 yıl önce yaşamış. Yeşaya peygamber. Bölüm 7. Yeşaya 7 ayet 14. Mesela Özlem Yeşaya 7 ayet 14'ü açsın. Bir kardeş de Matta 1. bölümü açsın. 23. ayet. Matta 1, 23. Matta 1, 23. Öbürü de Yeşaya 7, 14. Evet, şimdi bakın, 730 yıl önce İsa daha piyasada yok. Ve peygamberlik sözü ile bildiriliyor. Ve Tanrı, sözünde duran Tanrı mı? Evet. Nereden biliyoruz? Bak Matta 1.23 ne diyor? Matta 1.23 ne diyor? Okuyun. Evet. Gebek alıp bir oğul doğuracak. Adını İmmanuel koyacak. Evet. İmmanuel Tanrı bizimle demek. Bitti. Bakın 730 yıl önce söylenen peygamberlik sözünün gerçekleştiğine tanık oluyoruz. O zaman diyebilir miyiz? Benim Tanrım sadece seven bir Tanrı değil, sözünde duran bir Tanrı. Recep sözünde durmayabilir. Recep sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Ama hayal kırıklığına uğratmayan tek bir kişi var. O da bizim için hayatını feda eden İsa Mesih. Hamdolsun. Sözünde duran bir Tanrı. O zaman şunu diyebiliriz. Birinci noktamız neydi? Eğer Rabbim İsa Mesih gelmemiş olsaydı, Tanrı'nın kim olduğunu, nasıl bir Tanrı olduğunu anlamazdı. Nasıl bir Tanrı? Sözünde duran bir Tanrı. Nasıl bir Tanrı? Seven bir Tanrı. Kucaklayan bir Tanrı. İkinci noktamız ne? Eğer Rabbim İsa Mesih gelmemiş olsaydı, değerli kardeşler, Tanrı'yla kişisel bir ilişkimiz olmazdı kesinlikle. Bakın bu çok önemli. Evet, Tanrı'yı tanıyamazdık ama İsa gelmeseydi Tanrı'yla kişisel bir ilişki kurmamız da mümkün olamazdı. O zaman diyebilir miyiz? İsa Mesih'in gelişi babayla, baba Tanrı'yla insan arasında, Recep arasında bir köprü oldu. Doğru mu? İlişki köprüsü oldu. Demek ki ilişki kurmamızı sağlayan, Tanrı ile konuşmamızı, ilişki kurmamızı sağlayan nedir? İsa'nın yeryüzüne gelmiş olmasıdır. Bakalım Yuhanna 1. bölüm 12. ayete. Yuhanna 1 ayet 12. Yuhanna 1 ayet 12. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi diyor. Bakın bu çok önemli bir söz. Çok önemli bir söz. Kendisini kabul edip iman eden herkese Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Biz kazandık mı bu hakkı? Biz bu hakkı kazandık mı? Yaptım, ettim, başardım ve aldım diyebilir miyiz? Hayır. Bakın ne diyor? O hakkı bize verdi. Biz kazanmadık. Bu inayet mi değil mi? Bu inayet mi değil mi değerli kardeşler? Hak etmediğim halde, ben bunu hak etmediğim halde, çarmıhta aslında benim ölmem gerekirken o benim yerimi aldı. O ailede yerimi alabilmek için. Tanrı'nın evladı, Tanrı'nın çocuğu olabilmek için. O zaman başka bir ifadeyle söyleyeyim bunu. Değerli kardeşler, onun gibi olalım diye Tanrı bizim gibi oldu. Dikkat edin. Bizler onun gibi olalım diye Tanrı bizim gibi oldu. Ne harika bir şey değil mi? Tanrı bizim gibi oldu ki biz onun gibi olabilelim değerli kardeşler. Onun için kutsal kitapta yine Efesler mektubunda bu gerçeği o kadar güzel onaylıyor ki 1. bölüm 5. ayette Efesler kitabı, mektubu 1. bölüm 5. ayet. Efesler 1 ayet 5. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye, Tanrı'nın çocukları olalım diye, onun kızları, oğulları, evlatları olabilelim diye bizi önceden belirledi diyor. Düşünebiliyor musunuz değerli kardeşler? Sonsuza dek birlikte olabilelim diye Tanrı biricik parçası İsa Mesih'i dünyamıza göndermeyi planladı. Rab Tanrı'nın ailesine ait olmaktan daha üstün bir ayrıcalık yok. Bence bu çok büyük bir ayrıcalık. Bunun değerini, kıymetini bilelim. Bu bize neyi açıklıyor? Demek ki İsa Mesih'te olmak bir dine ait olmak demek değil. İsa Mesih'te olmak bir dine bağlı kalmak demek değil. Bir dinin arkasından gitmek değil. Peki Mesih'te olmak nedir? İlişki. Mesih'te olmak bir ilişkidir. Bir yaşam biçimidir. Bir yaşam tarzıdır. Demek ki Tanrı bir dinle uğraşmıyor. Onun amacı bir din reklamı yapmak değil, hamdolsun. İlişki kurmak, yarattığı canla yakın ilişki içerisine girmek. O ilişkiyi kurma gayreti içerisinde olduğunu görüyoruz değerli kardeşler. Onun için Tanrı çocukları olmamızın temel nedeni bu. Nasıl Tanrı'nın çocuğu olabilirsin değerli kardeşler? Şimdi şöyle düşünün. Hepimiz değil mi, evliyiz. Çocuklarımız var. Doğru mu? Şimdi eğer ben dünyaya geldim, annem, babam, ben onlarla o aile içerisinde, o yuva içerisinde ilişki kurabilmem için o aileye ait olmam lazım. Doğru mu? Onun dışındaysam anne babayla ilişki kurabilmem mümkün değil. Demek ki Tanrı önce bizim yeniden doğmamızı sağladı. Yani onun ailesinde yer almamızı sağladı. Neden? Onunla ilişki kurabilmek için. Ben annemle babamla ilişki kurabilmek için o yuva içerisinde olmam gerekiyor. Tanrı'yla ilişki kurabilmek için de Mesih'te olmam gerekiyor. Mesih sayesinde Tanrı'yla derin, yakın bir ilişki içerisine girmem mümkün hale geliyor değerli kardeşler. Tıpkı bir annenin evladıyla olan ilişkisi gibi. Öyle düşünün. Tıpkı bir annenin evladıyla olan ilişkisi gibi. Şimdi dindar olabilirsin. Yani fanatik bir şekilde hiç aksatmadan kiliseye gidiyor olabilirsin. Hiç aksatmadan düzenli bir şekilde kutsal kitabı okuyan biri olabilirsin. Bunlar yanlış şeyler değil. Olması gereken şeyler. Ama eğer senin Rab İsa Mesih ile ilişki içerisinde değilsen hepsi boş. Kiliseye gelmen de boş. Okuman da boş. Onu bunu yapman da boş. Asıl önemli olan onunla ilişki içerisinde olman gerekiyor değerli kardeşler. Onun için bunu açık bir şekilde söylüyorum değerli kardeşler. Bizler şunu diyebiliriz ya da şunu diyebilir miyiz? Ben Almanya'nın başbakanı Angela Merkel'i tanıyorum. Bunu demek mümkün mü? Ama peki, bak bir şey söyledin şimdi. Tamam, ama o zaman tanıdığımızı söyleyebilir miyiz? Ha bak, şimdi Angela Merkel'i tanıyor muyuz? Hayır. Ama Angela Merkel'i biliyoruz. Nereden? Hatice'nin dediği gibi televizyonlardan biliyoruz. Radyodan duyuyoruz. Gazetelerden okuyoruz. Evet, onun hakkında çok şey biliyoruz. Ama onu tanımıyoruz. Kişisel ilişki kurabildik mi? Hangimiz onunla tanıştı? Kişisel bir ilişki kurdu. O zaman bir kişiyle o kişisel ilişkiyi kurmadıkça, o kişisel ilişkiyi yerine getirmedikçe, değerli kardeşler, kesinlikle ve kesinlikle o kişiyi tanıdığını söylemeniz mümkün değil. Bildiğinizi söyleyebilirsiniz ama tanımıyorsunuz. Tanıyabilmek için o kişisel ilişkiyi kurmak gerekiyor. Kişisel ilişkiyi kurarsanız eğer, işte o zaman onu tanıdığınızı söylersiniz. Bakın, şeytan İsa'yı biliyor mu? Biliyor. Hem bizden daha da iyi biliyor. Doğru mu? Ama sevgili kardeşler, İsa ile ilişkisi var mı? Yok. Şeytan da biliyor. İsa'yı bilmek ayrı bir şey. İsa ile ilişki içerisine girmek bambaşka bir şey. Onun için diyorum, kutsal kitabı okumak, kiliseye gelmek hiç o kadar çok fazla bir değer, anlam taşımıyor benim için. Eğer senin onunla canlı bir ilişkin yoksa. Asıl önemli olan yaşayan o diri Tanrı'yla kişisel bir ilişki içerisinde olmaktır. O ilişkiyi nasıl sağladı Tanrı? Biz Tanrı'yla nasıl bir şekilde o ilişkiyi kurabiliyoruz? İsa Mesih sayesinde. Demek ki İsa Mesih Recep'le Tanrı arasında köprüyü sağlamış oldu, kurmuş oldu. Onun sayesinde biz Tanrı'yla ilişki içerisine girebiliyoruz. Tapınabiliyoruz, övgülerimizi sunabiliyoruz, dileklerimizi dile getiriyoruz değerli kardeşler. Evet, Yuhanna 1. mektuba bakalım. 5. bölüm 1. ayet. Yuhanna 1. mektup. Yuhanna'nın 1. mektubu 5. bölüm ayet 1'de. Ne diyor Özlem? İsa'nın Mesih olduğuna inanan herkes Tanrı'dan doğmuştur. Bakın düşüncede değil. Yani düşüncede biliyor olabilirsin. Ya İsa Mesih iyi bir insandı. İyi bir peygamberdi. Bu yetmiyor. Zaten iyi bir peygamber olması, İsa bir peygamber olmak için gelmedi zaten bu yeryüzüne. Peygamber özelliği vardı ama kurtarıcıydı. Ölmek için, ben yaşamak için geldim ama o ölmek için bu yeryüzüne geldi. Ben yaşayabilirim diye. Onun için düşüncede değil, kişi yaşamını Mesih'e ne yapması gerekiyor? Adaması gerekiyor. İsa'yı kafada bilmek yetmiyor. Ben hayatımı onun eline vermem gerekiyor. Adamam gerekiyor. Bakın geçen hafta Zekeriya 9. bölümden konuştuk. Doğru mu? Zekeriya 9:9. Ve orada 3 nokta ele almıştık. O 3 noktanın birincisi neydi? Seçilmişlikti. İkincisi neydi? İbrahim tekrar onları burada. Kutsanmış, bir kenara ayrılmış değil mi? Dedik ki Tanrı önce seçiyor. Yani sen seçilmişliği imanla kabul ediyorsun. Birinci nokta bu, önce iman ediyorsun. Seçilmişliği kabul ediyorsun iman aracılığıyla. Daha sonra ne yapıyor Tanrı? Gelecekte seni kullanmak için bir kenara ayırıyor. Kutsamak demek bir kenara ayrılmış demekti değil mi? İkinci noktamız oydu. Üçüncü noktamız neydi? Ama Tanrı seni kullanabilmesi için birisi seni itmesi gerekmiyor. Sen kendini ona vermen gerekiyor. Adaman gerekiyor. Demek ki üçüncüsü de adanmıştık. Onun için tekrar burada açıkça söylüyorum değerli kardeşler. Düşüncede değil, kişi yaşamını Mesih İsa'ya adaması gerekiyor. Yani onun sana sunmuş olduğu hediyeyi önce alması gerekiyor. Ama hediyeyi alıp açmadıkça o hediyeden yararlanma mümkün değil. Bakın bu saat bana eşimden hediye. Bilmiyorum belki 20 yıl önce mi bana bunu almıştı. Şimdi dede oldum biliyorsunuz. Daha da yakışıyor şimdi. Dede saati zaten. Ama eşim bana bu saati, ben severek kullandım bu saati yıllarca. Ve bu saati bana bir paket içerisinde, güzel bir kutu içerisinde bana sundu. Heyecanla onu aldım. Ama bir kenara koymadım. Ben o hediye paketinden yararlanabilmem için paketi açmam gerekiyor. Bu ne demektir? Yüreğimi önce açmam gerekiyor değerli kardeşler. Yüreğimi açmadıkça bu hediyeden yararlanma mümkün değil. Mesih'ten yararlanmak istiyorsan eğer, İsa'dan, İsa'nın değerlerinden yararlanmak istiyorsan eğer, onun o kurtuluş hediyesini açman ve ondan yararlanman gerekiyor. Açmadıkça, yüreğine onu almadıkça ve kendini ona adamadıkça onun nokta kadar faydası, yararı yok değerli kardeşler. Bunun altını önemli çizmek istiyorum. Onun için onu bir peygamber olarak kabul etmenin sana hiçbir yararı olmayacak. İman etmek gerekiyor. Eğer Noel olmasaydı ne dedik? Birinci noktamız. Yani İsa Mesih gelmemiş olsaydı, bir. Neydi söyleyin bakalım, ne dedik birinci noktamız? Eğer İsa Mesih gelmemiş olsaydı? Tanrı'yı tanıyamazdık, yani Tanrı'nın kim olduğunu bilemezdik. İkincisi, eğer İsa Mesih gelmemiş olsaydı? Az önce söyledik, ikinci noktamız? Evet, yani Tanrı'yla ilişki kurmamız mümkün olmazdı. Peki, üçüncü noktamız ne? Eğer İsa Mesih gelmemiş olsaydı? İsa Mesih gelmekle ne yapmış oldu? Karanlık olan yürekleri ışığa kavuşturdu mu? O zaman diyebilir miyiz ki? Eğer İsa Mesih gelmemiş olsaydı, yaşam ışığına sahip olamazdık. Üçüncü noktamız bu. Üçüncü noktamız, eğer İsa gelmeseydi, yaşam ışığını tecrübe edemez ve yaşayamazdık. Neden yaşayamazdık değerli kardeşler? Çünkü ışık olmadan, ışığa kavuşmadan yaşamın oluşması kesinlikle ve kesinlikle mümkün değil. Işık neyin kaynağı? Yaşamın kaynağı diyebilir miyiz? Bunu nerede görüyoruz? Kardeşlerle de yapıyorum bu yaratılış kitabını. Hepinizle yapmıştım. Şimdi başka kardeşlerle yapıyorum bunu. Yani yaratılışın ilk sayfasında görüyoruz. Tanrı önce ışığı yaratıyor. Tanrı neden önce ışığı yaratıyor? Çünkü eğer Tanrı önce ışığı yaratmamış olsaydı, yarattığı bitkiler, yarattığı canlılar varlığını sürdüremezdi. Önce ışığı yarattı, arkasından diğer canlıları yarattı ki o bitkiler, o canlılar varlığını sürdürebilsin değerli kardeşler. Onun için önce ışığa kavuşmak gerekiyor değerli kardeşler. Onun için kutsal kitapta kurtuluş müjdesi çobanlara verilirken. Luka 2. bölüm açar mısınız? Orada çok muhteşem bir gerçek var. Luka 2. bölümde haber çobanlara, koyunlarını otlatan çobanlara haber, kurtuluş haberi ulaştırılıyor. Orada güzel bir ifade var. Luka 2. bölüm 9. ayet okur mu bir kardeş? 2:9. Luka 2 ayet 9. Bir dakika. Ne oldu? Önce ne oldu? Bakın çobanlar o yaşama kavuşturan haberi almazdan önce bir şey var. Bir daha o konu. Rabbin bir meleği onlara göründü. Rabbin görkemi çevrelerini aydınlattı. Rabbin görkemi çevrelerini aydınlattı. Bu ne demektir? Çobanlar önce ışığa kavuşmaları gerekiyordu. O haberi alabilmek için. Tanrı önce onları karanlıktan ışığa kavuşmalarını sağlamış oldu. Bakın ne kadar güzel bir şey. Demek ki yaşam eşittir ışık. Işık eşittir yaşam. Işık ve yaşamı iç içe bir bütün olaraktan görüyoruz sevgili kardeşler. Bakalım 5. ayete. Yuhanna 1. bölüm 5. ayet. Ve noktalayacağım. Küçük bir olay anlatıp noktalayacağım. Dördüncü ayet okuyun önce. Özlem bir oku. Önce bir dördü oku. Bakın çok önemli. Yaşam ondaydı. Kimdeydi? Mesih'te. Demek ki ben dünyanın ışığıyım diyor değil mi İsa Mesih'in kendisi? Yuhanna 8. bölüm 12. ayette. Ben dünyanın ışığıyım diyor. Değil mi? Yaşam ondaydı. Yani Mesih'teydi. Ve yaşam insanların ışığıydı. Bakın ışık ve yaşam iç içe görüyor musunuz? 5. ayet ne diyor? Işık karanlıkta parlar, karanlık onu alt edemez. Demek ki bugün aslında bunu her zaman söylüyorum. Gerçekten değerli kardeşler, ışık karanlıktan daha güçlü. Doğru mu? Işık karanlıktan daha güçlü. Ve bunu pratik olaraktan söylüyorum. Karanlık kötülüğün, acımasızlığın, hoşnutsuzluğun, hastalığın, her türlü şeyin başı. Karanlık. Ama ışık Tanrı'yı simgeliyor. Demek ki Tanrı'nın gücü her şeyden çok daha yüksek. Işık bütün o çirkinliği, bütün o imkansızlığı ortadan kaldırdı hamdolsun. Keşif yolculuğu yapan bir kişi, değerli kardeşler, dağlara tırmanıyor ve dağlara tırmandığında olmuş bir olay bu. Yürürken yanlışlıkla ayağa takılıyor ve 40-50 metre derinlikte olan bir çukur içerisine düşüyor. Bir yarık var, yarık içerisine düşüyor adam. Ve orada adam birkaç gün aç susuz, gücü kalmayacak noktaya gelinceye kadar orada adam kalmak zorunda kalıyor. Ama fırsat buldukça gücü yettiği oranda imdat, imdat, imdat diye bağırıyordu bu adam. Ve bir gün, birkaç gün sonra oradan geçen başka bir dağcı adamın sesini duyuyor. Kısık sesini. İnanamıyor kulağına. Birazcık daha kabartıyor. Bakıyor ki insan sesi. Ve birazcık geriye dönüyor. Bakıyor ki yarık içerisinde adam bağırıyor. Dağcı ipini aşağı salıyor. Olmuş bir olay bu. Ve adamı o çukurun içerisinde 50-60 metrelik çukurun içerisinden adamı çekip kurtarıyorlar. Ve adamı hastaneye kaldırıyorlar. Tabii ki biliyorsunuz ilk hareket ne? Hemen gazeteciler geliyor, televizyoncular geliyor. Adama soruyorlar ya sen birkaç gün karanlıkta yani nasıl bu kadar umudunu kaybetmeden nasıl kalabildin? Nasıl dayanabildin? Adam şunu söylüyor. En yukarıda sol tarafta çok ince bir yarık vardı. O yarıktan içeriye bir ışık sızıyordu diyor. O ışığa odaklandım ve o ışığa baktım. Bakın, o ışık adamın umudunu ayakta tuttu. Adamı hayata kavuşturan neydi? Işığa bakması. Işık karanlıkta parlar. Ama karanlık onu asla alt edemez. Adamın hayatta kalmasını sağlayan, onu hayata bağlayan tek faktördür değerli kardeşler. Işığa baktı, yaşadı. Eğer bizler de ışık olarak yeryüzüne gelen Rabbimize baktıkça yaşayacağız. Aydınlattıkça daha da güçlü bir şekilde ilerleme imkanı bulmuş olacağız. Evet, ben bundan daha büyük bir hediye düşünemiyorum gerçekten de. Rab bizi gerçekten de o kadar çok seviyor ki o göksel tahtını terk edip bizim için bu yeryüzüne geliyor. Bizler sonsuz ışığa kavuşabilirim diye. Onun için belki şu soruyu sorup noktalamak istiyorum. Eğer bir bebek olarak Betlehem'de İsa Mesih doğmamış olsaydı bugünden farkım ne olurdu? Şimdi kısa özet olarak hapı yutardık ayrı bir şey. Herkes düşünsün. Eğer İsa Mesih olmasaydı, ben kendime soruyorum. Eğer İsa Mesih gelmeseydi Recep, nasıl bir fark olurdu eğer İsa gelmemiş olsaydı? Tamam, çok şey söyleyebilirsiniz ama değerli kardeşler, ben size 3 tane nokta söyledim. Onu tersten düşünün. Eğer İsa Mesih olmasaydı ne fark olurdu? Farkın Tanrı'yı tanımamış olurdum. Doğru mu? Fark ne olurdu? 1. Tanrı'yı tanımamış olurdum. 2. İsa Mesih gelmemiş olsaydı farkım ne olurdu? Tanrı ile ilişki içerisinde olamazdım. İlişki kuramazdım. 3. Farkım ne olurdu? Yaşam ışığından yoksun olurdum. Yaşam ışığına sahip olmamış olurdum değerli kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Ama değerli kardeşler, şunu söylemek istiyorum. Eğer Tanrı senin yaşam ışığınsa, onun yaşadığı yolda yürümeye devam et. 1. Yuhanna 2:6'yı açar mısınız? 1. Yuhanna 2. bölüm 6. ayet. 1. Yuhanna 2:6. Ne diyor 2:16? 2:6. 2:6. 1. Yuhanna 2:6. İmanlı olduğunu söylüyor musun? Yeniden doğduğunu söylüyor musun? Tanrı'nın çocuğu olduğunu söylüyor musun? O zaman onun yürüdüğü yolda yürüyeceksin. Eğer gerçekten yeniden doğduğunu söylüyorsan onun yürüdüğü yolda yürüyeceksin. Nasıl yürüyeceksin? Kendi gücünle mi? Hayır. Rab onun da çözümünü buldu. Bize kutsal ruhu verdi. İçimizde kutsal ruh var. Kutsal ruh ne yapıyor? Biz bu hayatı yaşayabilmemize yardım ediyor. Kutsal ruh aracılığıyla. Demek ki kendi başımıza becerebileceğimiz bir hayat değil. Ancak kutsal ruhun gücüyle biz bunu ancak başarabilmemiz mümkün oluyor değerli kardeşler. Yani hayatımızda etkin olmasına izin vermemiz gerekiyor. Onun için 2017 hepimiz için böyle bir yıl olsun. Kendimizi tam olarak İsa'ya adamak ve onun yüreğimizde çalışmasına izin vermek. Ben sizden bunu istiyorum. 2017 İsa'ya daha fazla yakın olduğumuz bir yıl olsun. 2017 Rab ile iç içe olan bir yıl olsun. Rab'be daha çok teslim olduğumuz bir yıl olsun. O da gereğini bizim için yapacak. Eğelim yüreklerimizi. Rab yüreklerimizi biliyor, düşüncelerimizi biliyor. Hangi noktadasınız? Rab iyi biliyor, görüyor. Hepimizin zayıf noktaları var. Hepimizin eksiklikleri var. Ama Rab diyor ki, ey bütün yorgun olanlar, yükleri ağır olanlar, bana gelin. Ben sizi rahatlatırım. Bakın, demiyor şunu yap, bunu yap, bunu yap. Hayır. Bizim gücümüz yok. Rab bizim için yapmak istiyor. Ama bize de düşen bir sorumluluk var. Ona gelmek. Gelin, yüreklerimizi açalım ona. Ve her zamanki gibi bir 15 saniye sessiz kalalım. İçimizden dua edelim. İsteyen dıştan da dua edebilir ama içimizden dua edelim. Eksikliğimizi Rab biliyor. Bizi 2017'de etkin bir şekilde kullansın. Kendi yararı için.